Ayrım 9.
Bekleme odasında içlerinde Almanların da bulunduğu bir subay kalabalığı vardı. Mustafa Kemal odadan dışarı çıkarken Enver'le karşılaştı. Padişahın emirlerinin arkasında kimin olduğunu gayet iyi biliyordu. Bir an için durdu, ona baktı. "Bravo Enver," dedi sonunda. "Seni tebrik ederim, sen kazandın. Benim bilgilerime göre Suriye'deki ordu yalnızca ismen vardır. Beni oraya göndermekle benden mükemmel bir intikam almış oluyorsun." İki rakip birbirlerini süzdüler. Neşeyle gülen Enver ufak tefek, çevik, göğsü nişanlarla donanmış, çocuk yüzlü, zarif ve küstahtı. Mustafa Kemal de daha uzun ve olgun, yüzü asık ve esmer renkliydi. Kaşları büyük bir öfkeyle dolu olan gözlerinin üzerinde çatılmıştı. O sırada odanın bir köşesinde duran bir Alman generali yüksek sesle "Türk birlikleri işe yaramaz. Bunlar sadece kaçmasını bilen hayvan sürüleridir. Doğrusu onlara kumanda eden hiç kimseye gıpta etmem," diyordu. Mustafa Kemal şişmek gibi Alman'a doğru yürüdü. Gözleri kızgınlıkla alevlenmişti. Tüm vücudu bu öfkeyle titriyordu. "Ben de bir askerim," dedi. "Bu orduya ben kumanda ediyorum." Sesi Türkleri olan tutkulu inancıyla titreyen bir trompet gibi tınlıyordu. "Türk askeri asla kaçmaz. Geri çekilme sözünün ne demek olduğunu bile bilmez. Siz generalim, eğer Türk askerinin koştuğunu görürseniz bunu ancak kendiniz kaçarken görmüş olursunuz. Kendi korkaklığınızın suçunu Türk askerine yüklemeye nasıl cesaret edersiniz?" Tam bir ölüm sessizliğine bürünen bekleme odasında bulunan herkes onun sesindeki tutkuyla sarsılmış gelen Mustafa Kemal dimdik yürüdü. Enver'in yanından geçerek çıktı, sarayı terk etti. 20. Mustafa Kemal Suriye cephesine vardığında Ağustos'un sonu yaklaşmıştı. Nablus'taki karargahında bulunan yüksek kumandan Liman von Sanders'e Falkenhayn Bahar'da Almanya'ya dönmüştü, görevi hakkında rapor sundu. Liman von Sanders onu tekrar gördüğüne memnun olmuştu. Sonra bütün cepheyi kapsayan bir inceleme gezisi yaptı. Dipnot, Balbeik olmalı. Türklerin Filistin'i boydan boya aşarak Yafa'nın 15 kilometre kuzeyinde kalan bir noktadan, kıyı şeridindeki düzlükte bulunan kumsala kadar Ürdün Nehri ve Cuda dağlarından Hicaz demir yolu ile Maan çölü arasında kalan araziye dek uzanan büyük bir hat boyunca siper içine yerleştirildiklerini gördü. Bu hat güneyden kuzeye, Suriye'ye uzanan belli başlı bütün yolları kapsıyordu. Hicaz demir yolu Medine'den başlayıp Maan çölünden geçerek Dera'daki kavşağa ve Şam'a gidiyordu. Rayak'ta yeni açılan bir hattan ikinci bir demir yolu kuzeye, Halep'e gidiyor ve Toros dağlarını aşarak Türkiye'ye dek ulaşıyordu. Mustafa Kemal 7. Ordu'nun kumandasını Fevzi Paşa'dan devraldı. Fevzi Erkan-ı Harbiye reisliğine atandığı için İstanbul'a dönen güvenilir yaşlı bir askerdi. 7. Ordu Türk hattının merkezinde yer almaktaydı. Miralay İsmet ve Miralay Ali Fuad'ın kumandasındaki iki kol ordusu vardı. Sağda Miralay Refet'in kumandasında kıyıya kadar uzanan mevzileri tutan 22. kol ordu ile birlikte 8. ordu yer alıyordu. 7. ve 8. ordular arasında bu orduya levazım sağlamak için Dera kavşağından batıdaki denize doğru bir yan demir yolu hattı kurulmuştu. Solda ise 4. ordu Hicaz demir yolunu tutuyordu. Mustafa Kemal Kafkasya'daki birliklerin durumunu kötü bulmuştu. Buradakiler ise acınacak haldeydiler. Alayların çoğu kağıt üzerindeki mevcudunun %10'undan azına sahipti. Tümüyle ihmale uğramış, giysileri perişan, bitlenmiş, yiyecek, hatta sık sık su kıtlığıyla olan askerlerin binlercesi dizenteriden ve çölün kavurucu sıcağı altında açlık ve susuzluktan ölüyordu. Maneviyat diye bir şey kalmamıştı. Sadece zor kullanılarak siperlerinde tutulabiliyorlardı. Makineli tüfekler yerleştirilmiş kamyonlardaki muhafızlar asker kaçaklarını gördükleri anda vurmaları emrini almış, devamlı olarak hattın gerisinde devriye geziyorlardı. Gene de kaçakların sayısı siperlerdeki askerlerin sayısından daha çoktu. İngilizler Türklerin tam karşısında bir siper hattı kurmuşlardı. Büyük bir saldırıya hazırlandıkları belliydi. Birlikleri taze, dinç ve istek dolu askerlerden oluşuyordu. Örgütlenmeleri, donanımları ve sığıya hizmetleri mükemmeldi. Bol miktarda kumanyaları, cephaneleri, toplarının yanı sıra mekanize nakli imkanları ve çok sayıda uçakları vardı. Türklerde ise hepsi 8 uçak ve 2 uçak savar vardı. Mekke emiri Hüseyin'in oğlu Emir Faysal'a bağlı Araplar İngilizlere katılmıştı. İngiltere'nin Lawrence'ın kumandası altında çölden yaptıkları sürekli akınlarla demir yolu, telgraf ve telefon hatlarını kesiyor, köprüleri uçuruyor, Türk konvoylarını ele geçiriyor, iletişimi kesintiye uğratıyor ve bütün bu yaptıklarıyla Türk birliklerinde güvensizlik duygusunu yerleştiriyor ve yerel halkı da isyana kışkırtıyorlardı. Mustafa Kemal bu korkunç keşmekeşi bir tür örgütlenmeye dönüştürebilmek için bir kez daha çılgınca işe koyuldu. Ama bu arada hastalandı. Böbrek rahatsızlığını yükseltmişti. Her raporun İngilizlerin taarruza hazırlandığını gösterdiği Eylül'ün ilk 2 haftası boyunca Nablus'taki karargahında çaresizce yatakta kalmaya mecbur oldu. Dipnot, Nablus, Rayak olmalı. 17 Eylül'de asker kaçağı bir Hintli çavuş 22. Kolordu hattına sığınarak büyük taarruzun 19 Eylül günü kıyıdan başlatılacağını ihbar etti. Refet bu haberi Mustafa Kemal'e iletti. İsmet ve Ali Fuat çağrıldı. Refet bu ihbarın doğru olduğuna inanıyordu. Bu memlekette 3 yıldır İngilizlerle çarpışmaktaydı. Artık onların usullerini iyice öğrenmişti. Deneyimli bir subay olan Ali Fuat da aynı fikirdeydi. İsmet ve Mustafa Kemal de onlarla görüş birliğine varıp haberi Liman Bon Sanders ilettiler. Ne var ki Alman onların fikrine katılmadı. Hintlilerin bir hile olarak karşılarına yerleştirildiklerine, asıl saldırının batıdan, demir yolundan geleceğine inanmaktaydı. Ve en iyi birliklerini o yöne sürdü. Hintlinin ihbarının doğru olduğuna inanan Mustafa Kemal, güçlükle yatağından çıktı. Sancıları hala devam ettiği gibi ateşi de vardı. Sıcak, boğucuydu. Fakat iradesi hastalıktan bile güçlüydü. Sırf cesaretiyle ayakta durabiliyordu. Elindeki olanaklarla tüm hazırlıkları tamamladı ve bütün kumandanlarını da hazır olmaları için uyardı. 19 Eylül gece yarısı İsmet düşmanın yoğun bombardımana başladığını haber vermek için telefonla onu aradı. Şafak'ta İngilizler saldırıya geçti. 7. Ordu'yu güçlü bir cephe saldırısıyla oyalayıp asıl taarruzlarını 8. Ordu üzerinde yoğunlaştırdılar. Türk hatlarının sağ kanadını aşıp kıyıya doğru ilerlediler. 22. Kolordu'yu ve 8. Ordu'yu tümüyle temizlediler. Az kalsın Liman Bon Sanders'i de yakalayacaklardı. Türklerin yan cenahını geriye püskürtüp onların kuzeydeki çekilme hattının önünü kestiler. Mustafa Kemal ordusunu Ürdün nehrinin arkasına alıp çevirerek bu şiddetli hücumdan kurtardı. Ama adamları bitmişti. Paniğe kapılarak dağıldılar. 5. gün toplayabildiği tüm askerlerini kişisel idaresini alarak Ürdün'e geçirmeye hazırlandı. Bütün ayrıntılarla bizzat ilgileniyordu. Birliğin büyük bölümü nehri geçtiğinde kendisi de onları izledi. Birkaç dakika sonra artçılarını yakalayan 11. İngiliz süvari Tugay'ı atlarıyla nehri indiklerinde onu çok az zaman farklı ellerinden kaçırmışlardı. 4. Türk ordusu demir yolunun yukarısına doğru çekiliyordu. Güçlerinden arta kalanları Dera istasyonuna ulaşmak üzere ıssız çöle doğru sürdü. Arka ve yan cenahlardan düşman onların peşinden gelmekteydi. 2 kez artçıları tek sıra halinde yürürken düşman tarafından yakalanıp çoğu imha edildi. Yürüyüş kollarını makineli tüfekle tarayan, nakliye araçlarıyla topları bombalayan, İngiliz uçakları devamlı olarak üstlerinden geçiyordu. Her tarafta sonsuz bir kargaşa hakimdi. Silahlarını, cephaneleri, tüfeklerini, hayvanları ve vagonları terk edip çılgın bir şekilde kendini güvenceye almaya çalışan askerler sürüler halinde koşuşuyorlardı. Uçları tutan Lawrence'ın adamları içlerindeki bütün o Arap canavarlığıyla sürüden ayrılıp dağılan askerleri öldürüyor, üst başlarını soyup alıyor, askerlerin organlarını kesiyorlardı. Bütün bu kesmekeş içinde bir avuç adamını kişiliğinin gücüyle bir arada tutan Mustafa Kemal hemen çevresindeki askerlere cesaret vererek dimdik ilerlemekteydi. Dera'dan hiç beklemeksizin ayrılarak Şam demir yoluna doğru öylesine hızlı bir şekilde çekildi ki İngilizler onlarla teması kaybetti. Şam'da durdu. Liman Bon Sanders ona Rayak'ta yeni bir hat kurması emrini verdi. İsmet'i Şam'da bırakıp Ali Fuad'ı yanına alarak işe koyuldu. Ancak hemen sonra kıyı kentleri halkının düşmandan yana oldukları, İngilizlerin Beyrut'a girdiği ve Rayak'ta kurulan bir hattın düşman tarafından çevrildiği haberleri geldi. Mustafa Kemal durumu çarçabuk muhakeme etti. Birliklerin maneviyatı tamamen çökmüştü. Yalnız Türk askerleri değil, yüksek rütbeli subaylar bile canlarını kurtarmak için kaçıyorlardı. Paniği durdurmak için tüm girişimleri boşa çıkmıştı. 4. Ordu'dan bir kol ordu kumandanını kaçarken zor durdurmuştu. Kumandanı karşısına alarak kurşuna dizilmen gerekirdi dedi. Fakat sana ikinci bir fırsat vermek istiyorum Rayaktaki. Ali Fuad'ın kumandasında yerinizi alın ve elinden geleni yapın. Kumandan selam verdi. Ertesi sabah gitmişti. Cepheden yine kaçmıştı. Dipnot, Rayaktaki Balbek olmalıydı. Yüksek kumanda düzeyindeki bu duygusal çöküntüye tanık olduktan sonra Mustafa Kemal erleri ya da alt rütbeli subayları kurşuna dizdirmeyi gereksiz gördü. Yapılacak bir yeniden örgütlenme için zamana gereksinim olduğunu anlamıştı. İngilizler henüz biraz uzaktaydılar ve hemen gelecekleri de yoktu. Tüm Suriye'den vazgeçerek bir an evvel 300 kilometre ötedeki Halep'e kadar geri çekilmeli ve kuzeyde Türkiye'ye giden yolları kapsayan yeni bir savunma hattı oluşturulmalıydı. Derhal Liman von Sanders'e gitti. Planınız gayet makul, dedi. Ancak bu emri ben veremem. Ben yalnızca bir misafirim. Büyük bir felaket olmaksızın Osmanlı İmparatorluğu'nun en büyük dilimlerinden birini düşmana bırakmanın sorumluluğunu üstüme alamam. Bu kararı vermek siz Türklere, memleketin sahiplerine kalmış bir meseledir. Bütün sorumluluğu ben üzerime alıyorum, dedi Mustafa Kemal. Ve düşmanla tüm çatışmaların durdurulup Halep'e doğru genel çekilme emrini içeren bir bildiri yayınladı. En önden gidip Halep'in 10 mil kuzeyindeki yeni hattı bizzat hazırlattı. Bu hat, Büyük Toros dağlarının arasındaki tek sarp geçitten doğruca Türkiye'ye uzanan biricik yolun üzerindeydi. Yan tarafları güvenliydi. Ne asker kaçakları ne de düşman kolay kolay geçemezdi. Arabistan, Filistin, Suriye Türklerin sadece fatih ve idareci olarak ellerinde bulundurdukları Arap ülkeleriydi. Buralar kaybedilebilirdi. Ama burada, bu yeni hat üzerinde Türk çocuklarını arkalarını kayalara vererek düşmanı kendi ülkelerinden, Türkiye'den uzak tutmaları için savaştıracaktı. Burada ana vatan için son nefeslerini verinceye değin çarpışacaklardı. Dağılmış birlikler hatta ulaştıkça bunları yeni alaylar halinde örgütlüyor ve askerlere yepyeni bir ruh aşılayarak onları düzene sokuyordu. Padişaha Enver ve çetesinin uzaklaştırılması, yeni bir hükümetin kurulması ve kendisinin harbiye nazırı yapılması taleplerini içeren bir telgraf çekti. Telgrafına hiçbir karşılık gelmediyse de Enver, Talat ve Cemal'in Karadeniz yoluyla yurt dışına kaçtıkları, Rauf ile Fevzi Paşa'nın da içinde yer aldığı yeni bir hükümet kurulduğu haberi ulaştı. Dipnot: İzzet Paşa Hükümeti 14 Ekim 1918, 11 Kasım 1918, Bahriye Kurmay Başkanı olan Rauf Okyar Bey, Bahriye Nazırı olarak kabinede yer alıyordu. Ancak Fevzi Paşa kabinede değildir. Dahiliye vekili olarak eski Sofya sefiri Fethi Bey bulunmaktadır. Müteakere kabineler için bakını Sina Akşin, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele 1976. Lawrence'dan Araplar vasıtasıyla Mustafa Kemal'e ayrı bir barış anlaşmasının ön görüşmelerinin başlatılması için Türk hükümetine ağırlığını koyması yönünde bir öneri geldi. Mustafa Kemal bunu reddetti. Savaşacaktı. O tehdit altında kalır kalmaz diğerleri gibi kaçacak bir korkak değildi. Mevzilerini iyice sağlamlaştırmak için hiç durmaksızın çalışıyordu. Başlangıçta Halep halkı sakin ve sessizdi. Ama İngiliz öncü birlikleri yaklaştıkça düşmanca ve acımasızca davranmaya başladılar. Mustafa Kemal kentin merkezindeki Baron Oteli'nde kalıyordu. Bir keresinde yanında şoföründen başka kimse olmaksızın otomobiliyle dairesinden dönerken çevresi bir sokak köpeği sürüsü gibi hırlayarak ona bağırıp çağıran bir güruh tarafından sarıldı. Elindeki kırbaçla onları uzaklaştırdı. Kendisini izlemeleri üzerine onlara para ve silah sözü vermek zorunda kaldı. Dipnot: Aslında yanında Tahsin Bey, yaveri Cevat Abbas Bey de vardır. Yalnız denmesinden kasıt koruyacak askeri bir kuvvet bulunmadığı olmalıdır. Atatürk'ün Hatıraları, sayfa 69. Ertesi sabah korkunç bir patırtı duyup oteldeki odasının balkonuna çıktı. Otelin önündeki sokaklar tehditkar bir kalabalıkla dolmuştu. At üstünde doğudaki çölden gelen Araplar kente doluşmuşlardı. Kaybedilecek hiç zaman kalmamıştı. Kenti boşaltarak Kitma'daki karargahını kaldırıp kurduğu yeni hattın gerisine nakletti ve yaklaşmakta olan taarruzu karşılamaya hazırlandı. 26 Ekim günü düşmanla temas kurmak üzere hızla ilerleyen ilk İngiliz öncü birlikleri göründüler. İki Hintli alayı olan Jodhpur ile Mysore süvari birliği Haritan köyü yakınlarında Mustafa Kemal'in hattına saldırdılar. Mustafa Kemal doğruca köye gidip ateş emrini bizzat verdi. Cesaretlerini yeniden kazanmış olan Türkler çok iyi savaştılar. Hintliler ağır kayıplara uğrayıp dağıldılar ve takviye istediler. Türkler yaklaşık 15 kilometre kadar kuzeyde önceden hazırlanmış mevzilerine çekildiler. Her iki taraf da bekleyiş halindeyken İstanbul'dan hükümetin Mondros'ta bir ateşkes imzaladığı haberi geldi. Bütün Almanların derhal Almanya'ya dönmeleri talimatı verildi. Adana'daki bir otelde Mustafa Kemal, Liman von Sanders'den Güney Türkiye'deki tüm birliklerin kumandasını devraldı. İki erkek bir masada karşılıklı oturmaktaydılar. Devir teslim merasiminin formalitelerini yerine getirmişlerdi. Mustafa Kemal artık ev sahibiydi. Liman von Sanders artık onun üstü olma konumunu yitirmişti. O artık Mustafa Kemal'in konuğuydu. Bu mutlak yenilgi saatinde birbirlerine söyleyecek fazla bir şeyleri kalmamıştı. Her ikisi de cesur erkekler, metin ve deneyimli askerlerdi. Her ikisi de hassas ve mağrur kişilerdi. Birbirlerine karşı ifade etmekte güçlük çektikleri derin bir saygı beslemekteydiler. Veda ederken, "Excellans," dedi Limon von Sanders sonunda. "Sizi Anafartalardaki kumandanlığınızdan beri tanıyorum. Yeteneklerinizi en baştan beri fark edebildiğim için kendimde gurur duyuyorum. Bu süre içinde sık sık anlaşmazlığa düştüğümüz oldu. Gene de iyi bir dost olduk. Şu andaki tek avuntum kumandayı sizin yetkin ellerinize bırakıyor olmamdır." Türkiye yenilmişti. Ancak artık bu cephenin tek kumandanı ve eskisi kadar gözü pek ve hırçın olan Mustafa Kemal, düşmanı hattından ileriye geçirmiyordu. Düşmanla yapılan barış görüşmelerinde en ufak ayrıntıyı bile uzun uzun tartışıyordu. Her şeyi her fırsatta erteliyordu. İngilizler İskenderun'u işgal etmek isteyince buna karşı koydu ve oradaki karargaha direnme emrini vererek saldırı tehdidinde bulundu. Sadr-ı Azam İzzet gönderdiği telgraflarla ona önce emir sonra rica ederek İngilizlere yolu açmasını istediğinde "Merhamet dilenmemeliyiz. Eğer bunu yaparsak toptan yok olacağız" karşılığını verdi. Kurduğu hattı güçlendirmeye devam etti. Subaylarını yanlarında silah ve cephaneleriyle birlikte adam toplayıp çeteler kurmaları için dağlara gönderdi. Düşmanın Türkiye'ye girmesini bir şekilde engelleyecekti. En kötü olasılıkları göz önüne alarak gerektiği takdirde dağlarda gerilla savaşı vermek üzere hazırlıklar yapıyordu. İstanbul'da yeni bir hükümet kurulmuştu. Fethi, Rauf ve Fevzi Paşa hepsi kabinedeydiler. İsmet Harbiye Nezareti Müsteşarlığına atanmak için İstanbul'a çağrıldı. Mustafa Kemal terk edilmiş ve bir kenardan unutulmuştu. Buna çok kızıyor ancak elinden hiçbir şey gelmiyordu. Ansızın İzzet telefonla aradı. Padişahla tartıştığını ve istifa etmeye karar verdiğini söyledi. Bir İngiliz dostu olan yaşlı Tevfik Paşa sadrazam olmuştu. İzzet, Mustafa Kemal'in bir an önce dönmesini istiyordu. Yardımına ihtiyacı vardı. Dipnot 1. 1. Tevfik Paşa Kabinesi 11 Kasım 1918 12 Ocak 1919. Dipnot 2. Yeni kabinede bu üç isimde yer almamıştı. Ilımlı Tevfik Paşa Kabinesi Abdülhamit dönemindeki padişah kabinelerine benzer niteliktedir. Bu nedenle dirayette askerlerin bu kabinede yer alması zaten mümkün değildi. Bu konuda ayrıntılı bilgiler için bakınız Sina Akşin. Dipnot 3. Böyle bir çağrının yapıldığını İzzet Paşa'nın sadrazamlığı döneminde Rauf Bey'e söylediği anlaşılıyor. Sözü geçen mevki Genelkurmay 2. Başkanlığı'ydı. 3. Ordu Kumandanı olan Miralay İsmet Bey 24 Ekim'de Harbiye Nezareti Müsteşarlığı'na atandı. Akşin, sayfa 75. Dipnot 4. İlk müteakere kabinesinin Bahriye Nazırı olarak Rauf, Mustafa Kemal'i İstanbul'a çağırması için İzzet Paşa'ya sürekli baskı yapıyor. Ancak Paşa, büyük bir olasılıkla Vahidettin'in emriyle bahaneler bulup işi savsaklıyordu. Akşin, sayfa 74-75. Dipnot 5. Atatürk'ün Hatıraları adlı kitapta İzzet Paşa'nın Mustafa Kemal'i makine başına çağırdığı, yani telgraf aracılığıyla aradığı ifadesi yer alır.